Ayrım 3.
27. Yeşillikler içindeki söbe alandan biri birilerini vuran oyunculardan kaçarken şehirden daha da uzaklaştım. Havanın güzelliği, ışığın duruluğu inanılmayacak gibiydi. Gide gide geniş bir asfalt yola çıktım. Şehri çevreleyen ana karayollarından biri olmalıydı bu. Nerede olduğumu bilmiyordum. Şehre dönmek için hangi doğrultuda yürümem gerektiğini bile doğru dürüst kestiremiyordum. Yolun kıyısından gittim bir süre. Bir dönemecin ardında ulu bir yapı çıktı karşıma. Yaklaşınca yıllardır yapılmakta olduğunu hep işittiğimiz ulusal kitaplık ya da öbür adıyla bilgiler sarayı olduğunu anladım. Daha önce görmüşlüğüm yoktu bu yapıyı ama gazetelerde, dergilerde resimleri çıkmıştı. Şehirden birkaç kilometre uzakta olması birçok tartışmaya yol açmıştı. Her şeyi unutmuş gibiydim. Bilgiler sarayına doğru yürüdüm. Yapının bitirilip bitirilmediği kestirilemiyordu dışarıdan bakılınca. Bitmiş görünen bölümleri vardı. Yer yer ise sıvaları bile vurulmamıştı. Kapıdan içeri girip loşça geçenekleri hiç sapmadan ilerideki büyük aydınlığa doğru yürüdüm. Yapının orta yeri olmalıydı bu uçsuz bucaksız güneşli alan. Dışarısı daha aydınlık olmasa gerekti. Durduğum yerden yukarıya doğru 4 kat sayabiliyordum kamaşmış gözlerimle. Kat sahanlıklarının yüksek parmaklıkları pırıl pırıl bir ışık şeridi halinde çevreliyordu boşluğu. Yanlarda aşağı inen merdivenler seçebildim gözlerimi yumarak biraz dinlendirdikten sonra. Merdivenlerden birinin başına vardım, inmeye başladım. Bir kat kadar indikten sonra merdiven bitti. Ortalık iyice aydınlıktı hala. Havada asılı durur gibiydim bu son basamak üzerinde. Önümdeki boşluk aşağılarda kararıyordu. 28. İşte o anda düş görmekte olup olmadığımı düşünmeye başladım. Düşünmem de bana yadırganacak bir işmiş gibi geliyordu. Nerede uyuyordum acaba? Bildiğim oyunları teker teker denedim. Elimi hızla öne attım, kendimi çimdikledim, gözlerimi yumup açtım, kolumu uzatıp sağdan sola, soldan sağa yarımşar daire çizdim havada. Düş görüyora benzemiyordum. Merdivenin son basamağı üzerinde havada asılı kalmış gibi durduğum yerden 1-2 adım kadar ötede başka bir merdivenin son basamağı vardı. Oraya geçtim bir sıçrayışta. Hemen hemen sırtıma değecek kadar yakın bir üst merdivenin basamaklarına başımı çarpmamak için neredeyse emekleyerek çıkmaya çalıştım yukarıya doğru. Üstteki merdiven gitgide yaklaşır gibiydi. Gibi değil, yaklaşıyordu düpedüz. 2-3 basamak daha çıksam sıkışıp kalacaktım. 2 merdivenin kesiştiğini anladım az sonra. Kesişme noktasında basamakların arası daha geniş olduğu için üste çıkabildim, güçlükle de olsa. İlk vardığım sahanlıkta da kapıya götüren yolu kestirmeye çalışıp atıldım o yana. Kapıyı bulabildiğime şaştım doğrusu. Hala uyanmadığıma göre düş içinde olduğumu pek düşünemezdim. Usum almıyordu bu kesişen, bitmemiş merdivenleri. Bunca yıldır başka başka kişiler, başka başka tasarlarla yürütmüşlerdi herhalde yapı işini. Her gelen bir merdiven ekleyip işi bırakmış olacaktı bu son yıllarda. 29. Bir süredir karanlık arttıkça, gece yaklaştıkça, gecenin işçileri sokaklara dağılmaya başlamıyor da sanki tam tersi oluyor. Hava daha güneşliyken kollar halinde sokaklara çıkan gecenin işçileri, ellerindeki tuhaf, kısa ama belik gibi örülmüş, enli, zincirleri sağladıkça hava vaktinden de önce kararmaya başlıyor. Bir duyu yanılsaması diyoruz buna. Öyle olduğunu inanmak istiyoruz. Günler kısalmaya başlamış olsa gerek. Güneşin de onlara uyduğunu düşünmeye mi kalkalım? Olacak şey mi bu? Şehrin en büyük alanında sabahları akıp giden kalabalık, geceleri dövülüp, vurulup öldürülen, yol ortasında bırakılanları gene yol ortasında bırakılmış, belli yerleri kanlar içinde, genellikle kolları, bacakları kırılmış adamlardan ayırt etmeyi öğrendi yavaş yavaş. Kemikleri kırılanlar, pusuya düşürülüp vurulanlardan ayrı. Bunlar kalabalığın içinde rastgele seçilip, söylentilere bakılırsa büyük alanı çevreleyen kulelerden birinde, bilimsel adını pek hala taşıyabilecek yöntemlerle yürütülen bir takım araştırmalarda kullanılıyor. Öyle diyorlar. İnsanların dayanıklılığı ölçülüyormuş. Gecenin işçileri içerisinde oluşturulan yeni bir öbek uzman, insanlara bildikleri ama söylemek istemedikleri bir şeyi söyletmek için öteden beri kullanılmış her türlü yöntemi incelterek, çeşitlendirerek, yeni yöntemler bularak, İnsanların bilmedikleri, dolayısıyla söylemek, istemek ya da istememek durumunda bulunamayacakları şeyleri, söyleticilerin içlerinden geçirmekle yetindikleri şeyleri, nasıl, ne zaman, hangi koşullar altında söyleyebileceklerini araştırıyormuş. Her araştırma gibi bu da başlangıçta epey başarısızlıklarla karşılaşıyormuş ama yöntemlerini geliştirdikçe başarıya ulaşacaklarından şüpheleri yokmuş bu uzmanların. 30. Dipnot. Her şeyin iç yüzünü biliyormuş da söylemiyormuş gibi gösterilen, yazılan kişi ile bilen, söylemeyen ama söylemediğini belli etmekten de geri durmayan yazar arasındaki ince ayrımı nasıl tutabilirim denetim altında. Hem ne yapmak istediğimi kendi kendime sormaya başlayalı epey olduğu halde bu konuda açık seçik bir yanıta ulaşamaman bir şey demek değil midir? Düzeltmen, yaratman, yazar kitabın en başında kaldı. Bugün işte onu bir daha anmayacağa benziyorum. Oysa ilk günler onu kendi avataralarımdan biri diye düşünmüştüm. 31. Günün birinde ortalıktan yetiveren insanları 3-4 gün süreyle sabahları büyük alanda aramaya alıştı yakınları. 3-4 sabah gidip bulamazlarsa ya başka yerde başkalarınca bulunmasını bekliyorlar ya da dönmesini. Gerçi umutsuz bir bekleyiş oluyor bu. Ama arada bir inanılmaz şeyler de oluyor. Olmasa umut diye bir şey kalır mıydı zaten? Bilinmeyeni söyletme uzmanlarının gözleri nasıldır ki? Gündüzün baktığınızda gece kuşlarında gördüğünüz ürkütücü bakışlardaki boşlukta, yırtıcı kuşların bakışlarındaki diklik de bulunsa gerek bu gözlerdi. Ne tuhaf, gündüzün bakıldığını düşünerek gece kuşlarından söz etmek. Gece kuşlarının gözünü karanlıkta kim görmüştür avlarından başka? Söyleticilerin gözünü görebilenler bu gözleri anlatabilecek durumda bulunmuyorlar büyük alanın kaldırımları üzerinde yatarken. Ama hem boş hem dik dik baktığını düşündüğümüz bu gözler yumuşamış, kırılmış, yırtılmış, koparılmış, kana belenmiş, küsüp kendini koyvermiş o et, kemik kütlesini nasıl bakar merak edilmez mi? Nasıl görür onu o gözler? 32. Dipnot. Zamanı yok etmeye çalışırken söyleyişimizin yapısını da bozmak gerekmez mi? 33. Ulusal kitaplık ya da bilgiler sarayının yapımı ilk yılların heyecanından sonra tavsayınca uzunca süre alay konusu oldu, ondan sonra da unutuldu gitti. Arada bir gazetelerde, radyolarla televizyonlarda bu yapım üzerine sanki hiç ara verilmemiş gibi haberlere rastlanır, bu yapım için şu kadar para ayrılmış bulunduğu belirtilir. Kimi zaman okul çocuklarına anlatabilecekleri bir anı olsun diye gezdirildiği bile haber verilir. Bu haberlerin doğruluğunu gerçeklemeyi bırakalım bir yana, yapının hala yerinde durup durmadığını merak edenler bulunabileceğini olsun düşünmek güç. Herkes için bu saray bir söylenci niteliği taşımaktan öteye geçmiyor. Ayrı ayrı kişiler için ayrı ayrı şeylerin simgesi de olsa. Benim az önce gördüğüm kadarını gören kaç kişi vardır acaba? Şehre yürünecek yerde güneye doğru yürüyüp gidiyordum. Bir saat sonra telefon ederim diye düşündüğümden bu yana bir saatten çok vakit geçmemişti herhalde. O sırada saatime bakmış mıydım bilemiyordum. Saat 4'ü geçiyordu şimdi. Yol gitgide düzeliyordu. Birkaç adım sonra oldukça bakımlı sayılabilecek bir asfalta geçtim. Anlamı pek yoktu bu asfaltın. Az ileride iki yandaki yamaçlar bıçakla kesilmişti sanki. Geniş bir asfalt yol geldiğim yola dikey olarak sağa sola uzayıp gidiyordu. Şehir solda kalıyordu herhalde. 34. Sağa giden yolun biraz ilerisinde hiç görmediğim, söz edildiğini işittiğimi anımsayamadığım kocaman bir yapı vardı. Önünde duran renk renk arabalar değişik biçimleri ama ortak biçim özellikleriyle şehirde ancak arada bir görünüp herkesin dikkatini çeken en yeni, modanın en uç gereklerine uyan arabaların sanki hepsi buradaydı. Sanki hepsi renkleri değişik olmakla birlikte onar 15'er eşini de yanına çekmişti. Buranın otel, spor kulübü, kumar evi olabileceğini düşündürüyordu. Ama alışılagelmiş mimarlık biçimlerinin çok ötesinde usa sığmaz bir süs, gösteriş, çalım düşkünlüğünü, zenginliğini alabildiğini ortaya serme merakını elle tutulur hale getiren, eski çağ saraylarının bile yanında sönük kalacağı bir yapıydı bu. Avlusuyla, ardındaki korusu, yanlarındaki bahçeleriyle. İçerisi adam almıyordu. Çay, kahve, çeşit içkiler içiliyor, yaldızları parlayan tabaklarda pastalar, tatlılar, renk renk yiyecekler yeniyordu. Gürültü katılaşmış gibiydi havada. Gene de konuşanlar biri birileriyle kolaylıkla anlaşıyor gibiydi. Kimsenin bağırır bir hali yoktu. Çeşitli yerlerden pek tanınmış bir şarkıcının sesi geliyordu. Kadının en sevilen şarkılarından biriydi bu. Masaların arasında gidip gelenler, ayakta durup çene çalanlar, oturanlar kadar çoktu. Avluda arabaların arasından geçerken dönüp bakanlar olmuştu. Yabancılığımı belli ediyordum herhalde. Ayrıca üstüm başım toz içindeydi, karşıdan bakanın dikkatini hemen çekecek kadar. Ancak arabayla gelinen bu yere toz içinde yayan gelmem de şaşırtıyordu belki bana bakanları. İçerideyse kimsenin kimseye bakacak durumu yoktu. Kendime güçlükle yol açarak bir set üzerinde durduğunu görebildiğim telefona doğru yürüdüm. Konuşanların karşılarındakiyle rahatça anlaşmasını sağlamak üzere firuze rengi saydam plastikten yapılmış bir davlumbaz vardı telefon yerinde. Bunca kalabalık bir yerde telefon etmek üzere kimsenin sıra beklemekte olmamasına şaştım önce. Sonra her masada üzerlerine ufacık davlumbazlar yerleştirilmiş telefonlar durduğunu gördüm. Buranın ölçüleri de ölçütleri de çok başkaydı. Güçlükle ilerliyordum. Taban yer yer yükseliyor, yer yer alçalıyordu. 2-3 basamak iniyor, az sonra 2-3 basamak çıkıyordum. Telefonun yanına vardığımda kaşlarımın terini silmem gerekti. Davlumbazın altına girdim. Ezberlediğim numarayı çevirdim. Meşgul çıktı. Setin üstünde oturup beklerken biraz ötedeki kalabalık bir masada oturanlardan biriyle göz göze geldik. İkimiz de gözümüzü başka yere çevirmeyi kendimize yedirememiş olacağız. Aradığım numara bir daha meşgul çıktı. Setin üstüne bir daha oturduğumda yanı başımdaydı. Gülümsüyordu. Elindeki iki fincandan birini uzattı. Kahve içersiniz diye düşündüm. Teşekkür ettim. Numarayı bir daha çevirdim kahveden bir yudum aldıktan sonra. Gene meşguldü. Zararı yok, bekleriz dedi. Gözlerine baktıkça gözlerimin açılıp keskinleştiğini duyuyordum. İsterseniz bizden de arayabiliriz dedi. Olur dedim. Son bir kez çevireyim de şu numarayı. Bu çevirişimde açıldı telefon. Hiç tanımadığım bir ses, bir kadın sesi yanlış efendim, 4. açışım oluyor dedi. Demin de söyledim ya yanlış diye. Lütfen birkaç dakika aramayın. Yanlış numara düşüyor besbelli. Telefon kapandı. Ağzımı açamamıştım bile. Yanımdakini anlattım, güldü. Bize gitmemiz 10 dakika bile sürmez dedi. Yürümeye başladık kapıya doğru. Demin oturduğu masanın yanından geçerken belli belirsiz bir el salladı arkadaşlarına. Eve dedi. Sesini değil, dudaklarının kıpırtısını algılamış olmalılardı. En güzel arabalardan birine bindik. Yola çıkarken motorun gürültüsü içinde ben Sevinç dedi. Siz? 35. Dipnot. Bu defter bitti. Şu an elimde tuttuğum nedir? Olsa olsa dünyanın bir görünümü. Bununla hiçbir şey bitmiyor. 2. 36. Bir anlamda herkes düşman. Düşmanım, düşmanımız. Ya da günü gelince düşman olabilir. Örneğin kendi arkadaşlarımız, yandaşlarımız. İşkil, kuşku, yaşamımızın temeline koyduğumuz harç olmalı. Yediğimiz ekmek, içtiğimiz su olmalı. Gene de bilmeliyiz ki bu dünyada bizi aldatmayacak 3-5 kişi vardır. Her işkilin, her kuşkunun vurulacağı denek taşı, her eylemi, her gücü üzerinde bileceğimiz bileği taşı, her umudu ayakta tutacak kilit taşı birkaç kişi. Vur deyince onlar vuracağız, öl deyince öleceğiz, yaşa deyince yaşayacağız. Bu kişiler yalnız bizi değil, bütün dünyayı ayakta tutacak. Buna inanmak, buna güvenmek zorundayız. Onların da insan olduğunu, onların da yanılabileceğini, onların da çirkin işler yapabileceğini söyleyip duruyor karşımızdakiler. Oysa karşımızdakiler bir ödevin adamını seçmesini anlayacak kişiler değiller. Onlar saygıyı, inancı, güveni unutmuş, belki de hiç duymamış, hiç öğrenmemiş kişiler. İnsan öylelerine kişi derken dilin yetersizliği karşısında iğrenti duyar. Kişi bile değiller ki, olsa olsa Tanrı'nın yanlışları, taslaklarıdır onlar. Bize buyuranların kusurları, yanlışları, çirkinlikleri olsa bile bunları, bu kusurları, yanlışları, çirkinlikleri örnek edinmeliyiz kendimize. 37. Buyruklarıyla bizi var edenlerin kusurlarını, yanlışlarını, çirkinliklerini, böyle bir şey düşünülemez, düşünülmemeli ya karşımızdakilere bizi suçladıkları ölçüde bağımlı olmadığımızı göstermek için bir an böyle şeylerin varlığını kabul ediverelim. Çirkinliklerini bile örnek edinmeliyiz kendimize. Çünkü onların yaptığı nasıl olsa ulaşmak istediğimiz yere varabilmek için yapılması gereken şeyler. Onlar ne yaparsa biz de yapabilmeli, hiç değilse yapmaya uğraşmalıyız. Onların ereğimiz dışında kalacak herhangi bir şeyle uğraşmaya vakitleri yoktur. Ayrıca vakitleri olsa bile gönül indirip o boş işleri yapacak değillerdir. Gönül indirmek gönül yüceliğinin belirtisi gerçi. İnsan yüceliği ölçüsünde gönül indirmeyi bilir. Ama büyüklüğünün en şaşmaz ölçüsü gönül indirmenin sınırını kesinlikle çizebilmesi, o kıl kadar ince yapılır yapılmaz ayrımını herkesten çok, herkesten iyi, herkesten başka türlü bilmesi değil midir? İnsanlar büyüklüğü de, büyüklüğün dokunulmazlığını da unutmuş durumdalar. Bir şaşkın cüceler dünyasında yaşadığımızı benden önce söyleyenler çok, bizden önce. Eşitlik türünden saçmalar bizi bu hale getirdi. Kuşkuya, işkine dayanan eşitlik mi olurmuş? Bir gün kurulabilecek tek eşitlik olsa olsa ödevde, esneklikte, büyüklüğümüzün düşünde eşitliktir. Bize buyurana duyduğumuz sevgide eşitliktir. Babamın kusurları, tutarsızlıkları çoktu. Ama büyüklere duyduğu saygıyı unutamam. Bugün büyüklere saygı mı kaldı? 38. Doğrusunu söylemek gerekirse kendi düşüncelerimi değiştirmek durumunda kalabileceğimi düşünüyorum da karşımda olanların bir gün benim düşüncelerime yaklaşabileceklerini hiç umamıyorum. Geçmiş diyorum ya belli bir kesitinde değişmez bir takım öğelerden kurulu, donmuş bir durumdur. Olsa olsa ona yeni bir yorum getirilebilir. Açıklamak üzere onu değişik bir takım bakışlarla inceleyebiliriz. Ya da geçmişin içinden rastgele seçilmiş bir takım öğelerin ama özellikle beğendiğimiz ya da beğenmediğimiz öğelerin yan yana getirilmesiyle kurduğumuz gerçeklikten uzak bir yapıntıdır. Bu yapıntıyı gerçek belirleyerek bugünkü düşüncemizi o yapıntıyı gerçekleştirmek yolunda kullanmak düşünülmeyecek yanlış bir iş değil. İşte bunu anlatamıyoruz. Anlamak istemiyorlar daha doğrusu. Tutturdukları kendi yapıntılarını gerçekleştirmek gerektiği. Onlarınki belli değil, karışık, karma. Henüz görünmemiş şeyler var yapıntılarının öğeleri arasında. Daha doğrusu tarihlerin yazdığını bilmediğim şeyler. Tarihler neleri yazmış, neleri yazmamıştır, bunun üzerinde duracak değilim elbet. Burada hele. Ama ellerindeki kanıtlar o kadar az inandırıcı ki bu karşımızdakilerin. Bizim düşüncelerimizin üstünlüğü, tek üstünlüğü burada. Kesin bir üstünlük bu hem de. Biz bir yapıntı da olsa ileri sürdüğümüz düşüncenin her öğesinin geçmişte şöyle şöyle davranılarak gerçekleştirilebilmiş işler olduğunu söylüyor, kanıtlayabiliyoruz. Geçmişe bakıp tarihin belli, değişmez kıldığı sınırlar içerisinde kalan işlere bakıp şu şöyle olsaydı, bu öyle olmasaydı diye başlayan bir takım çılgınca düşlere kapılmaya en hazır olanlar da bizleriz ya. 39. Ona ne diyeceğim bundan böyle? Adının Nal, Nait, Nahi olmasının herhangi bir önemi kalmadığı için. Çocukken aynı okulun bahçesinde oynar, aynı sınıfın aynı sırasında oturur, boş derslerde ses çıkarmamaya pek dikkat ettiğimiz için azarlanmadan, denetlenmeden, serüven romanlarını birlikte okurken önemliydi benim adım, onun adı. Bizi başka her şeyden ayıran başlıca ıraydı adımız, adlarımız. Bugün ben ona ne diyebiliyorum? Herhangi bir önemi olmadığını, bizim gibi düşünmese de bizi boğabilecek ipi tutanlardan, daha o ipin bir ucunu eline geçirmek isteyenlerden biri olmadığını biliyorum. Bu tutkusuz, ateistsiz haliyle bize karşı söyleyebileceklerinin gerçekte herkesinkinden tehlikeli olabileceğini bilmiyor da değilim. Boğuk sesiyle dile getirdiği kopuk kopuk sözler inandırıcı olabiliyor. Kendisini epey dinledim biliyorum. Heyecanlandırmaz, inandırır. Sözleri hemen ardından unutulsa bile söylediklerinin bir tortusu kalabiliyor kendisini dinleyenlerin kafasında. O da sanırım bana artık o demekle yetiniyordur. Önemli olduğum, olduğumu da bildiği için. Birbirimizin ağzında birer ses, birer harf olduğumuz için adım gibi biliyorum, o da en az benim kadar üzülüyor. O beni izleyemiyor, izleyecek durumda değil. Okuyordur ancak. Ben sonra okuduğum gibi onu en olmayacak yerlerde bile izleyebiliyorum. Onu izlemekle görevli olanlar, biri birilerinden habersiz ama hepsi doğrudan doğruya bana bağlı, getirdikleri bilgileri, yazanakları yukarıya ileten benim. Tabii benden yukarısı olduğu ölçüde. 40. Onu bugün Bilgiler Sarayı'nın büyük boşlukları içerisinde yolunu şaşırmış çocukların alıkça, hangisi ağlamaklı bakınışıyla gezinirken gördüğümü bilmiyor elbet. Yıllardır bitirilemeyen, neredeyse varlığı bile unutulan bu yapının, dışarıya açılan pencereli odalarıyla iç boşluklara açılan pencereli odaları arasındaki odalar dizisinde, mimarlık tarihine geçecek ölçüde önemli bir uygulayışla ışığını yukarıdan, benim bulduğum adla, ışık bacalarından yansıtıcılar yoluyla alan gizli orta odalar dizisinde çalıştığımı nasıl bilebilir? Yaklaştığını kendim gördüm televizyonun camında. Buraya beklenmeden gelenlerin başına türlü kazalar getiririz. Yangın tehlikesine karşı düşünülmüş devingen merdivenler bu bakımdan arayıp da bulamayacağımız yardımcılar. Kendisini gördüğüm, tanıdığım için buradan sağ çıkabildiğini hiçbir zaman öğrenmeyecek belki de. Güneş hareketinin düşünce merkezini, beynine geldiğini bilse suratı neye döner, düşündükçe gülesim geliyor. Gelişinden belliydi, buraya varmak üzere yola çıkmamıştı. Yolunu boyayarak uzatacağı gezintilere çıkmadığını da iyi biliyorum. Yazanağa göre son görüldüğü yer, arkadaşının eskiden oturduğu sokak. Bugün orada gördüğünün, plastik maskeyle arkadaşına benzetilmiş bir adamımız olduğunu nereden bilsin? Arkadaşının bize artık yardım etmek istemediği için haftalarca önce atış alanına gönderilmiş başka bir adamımız olduğunu nereden bilsin? Buradan çıkıp nereye gittiğini de biliyorum. Büyük bir olasılıkla atış alanının yanından geçmiştir. Bu yollardan geçmesini sağlamakta gösterdiğimiz başarıya kendi isteğinin de karışmış olabileceğini hiç sanmıyorum. 41. Savaş yıllarının getirdiği sıkıntılar ikimizin de evinde aynı ölçüde artıyordu. Söylediklerinden kolayca anlayabiliyordum bunu. Daha mı az uyanıktı, yoksa ben yoksullaşmayı daha mı keskince duyardım? Evinde anası babası ne konuşurlar, kendisine ne öğretirlerdi bilmem. Yıllar sonra okulumuzun anma gününde karşılaştığımızda konuştuklarımızla, çocukken düşündüklerimi düzeltmiş, düşünemediklerimi ise artık açıklayabilecek duruma gelmiştim. Her yazının, her yaşamın ölü dönemleri, ölü alanları, ölü yerleri vardır. Ne ise sürekli bir hiç olum içinde göründü bana. Düşüncelerinden, yazılarından, davranışlarından kimseye zarar gelmezdi. Ama hepsinin altında yatan bu hiç olum dediğim şey belki de suskunluğu, çekingenliği, gizliliğiyle her şeyden daha tehlikeliydi. Her şey karşısında, yaşam karşısında yabancıydı. Bir yabancının ürkekliği, kopmuşluğu, boynu büküklüğü, bir de çelişkiye düşmeden söyleyebilirim sanırım, edepsizliğe benzeyen ataklığı içindi. Gerçi sonraları bu yazgıya boyun eğmişliğin, boynu büküklükten ayrı olduğunu da anladım. Yoksulluğu, yoksullaşmayı yıllar boyu yaşamış olduğu, şimdi de yaşadığı halde bir şeyler beklememesi, bir şeyler istememesi ona her şeyi kabul ettiriyordu. Soyut düşünceler onu heyecanlandırabiliyor hala, 40 yılda bir de olsa. Bizim yaptıklarımız onu kudurtuyormuş kimi gün, yazanaklar öyle gösteriyor. Ama herhangi bir şey yapmaya da kalkmıyor, kimseyle oturup bu yapıp eylediklerimizi konuşmuyormuş enine boyuna. Kendimi bütün okumuşların gölgesi haline getirdim getireli, ardına taktıklarım daha dişe dokunur bir şey bildiremedi. 42. Bütün okumuşlara gölgelik etmekle yetmemiş olsa gerek ki, değil aynada, düşlerinde bile görmek istemeyecekleri art benlikleri olmaya kalkıştım. Art benlik demek yanlış, düzeltiyorum, art benleri demeliyim. Hoş, art olmasını art da ben mi bırakıyoruz ortalıkta? Yenilmeyi, eğilmeyi, ezilmeyi kabul eden insan, insan değildir gözümde, bir alt yaratıktır. Bu yoldaki inancımın içtenliğine, gücüne, sürükleyiciliğine güvenmeseydim, güneş hareketinin ileri gelenlerinde bu içtenliğe, bu güce inandırmasam, onları sürüklemeseydim burada mı olurdum bugün? Mızıkçı derlerdi bana çocukken. Varsın desinler derdim. Dövülürüm, öldürülürüm ama yenildiğimi kabul etmem. Benden güçlü olanın bu gücünü elinden alacak gücü ne yapar eder bulurum. Ne için yenilmek, yenmek kadar olağan. Ondan kolay bile, oyun oynamaya meraklı değildi küçükken. Sonraları bir konuşmamızda, haydi bir tavla atalım ama haberin olsun ben seni yenerim dediğinde, madem oyun oynuyoruz, yeneriz de, yeniliriz de, tasa mı dediğini unutmam. Oynamaktan vazgeçmemek için kendimi güç tuttum, geçmiş yıllar adına. Ama ona bir alt yaratık diye bakamıyorum, çünkü hem babama benzetiyorum onu, hem de biliyorum ki onun yaptığı yenilgiyi kabul etmek değil, onu umursamamaktır. Yani gerçekte oyunu oynamamaktır. Oyun laf olsun diye oynanmaz. Oyunu gerçekten oynamak zorunda kalmasını istiyorum. Babamda göremediğimi onda görmek istiyorum. O zaman da umursamazsa ona bir daha ilişmem, ilişmemekle kalmam, ölümüne dek düşünü bile görmediği bir genlik sağlamak boynumun borcu olsun ona. Nasıl olsa yolu biz tutacağız daha iki kuşak boyu. Ama yenilgiyi kabul ederse. 43. Dipnot. Yazar mı kararsız, kişi mi? Bu defterin başından bu yana ben diyerek konuşan bir kişi mi, en azından iki kişi mi? Kişi sayısının belirsizliği ya da alışılagelmiş bir söyleyişle kişinin tutarsızlığı benim işime ne ölçüde yarar? Okuyanın şaşırması gerek, okuyanın şaşması, ürkmesi gerek. Dünyayı bütünüyle elimde tutabileceğim duygusu artıyor. En değişik kişilerin benliğini elimde tutabileceğim duygusu. 44. Yenilgiyi kabul ederse gözümde kendi kendini yıkan babamı gönlümde de o yıkacağı için kendimi öldüreceğim. Ama öldürmeden önce ezilesilerin topundan da çok yükleneceğim onu. Canı çıktığında çukura atılacak pek bir parçası kalmayasıya bildiğim, düşünebildiğim, uzmanlarımın bilip düşünebildiği her türlü